Annem ve Hayatın Anlamı. Irvin Yalom.
Ayrım 9.
Kendimi suçlu hissediyordum. Sanki hileli bir şey yapmıştım. Çok sık aldığım övgüler bugüne pek uymuyordu. Öğrenciler benim tarafımdan gizlice yüreklendirilen, beni büyük bir bilgelikle doldurmuşlardı. Onların gözünde etkileyici yorumlar sunmuş, sihrimi göstermiş, grubu önsezili bir şekilde yönetmiştim. Ama ben gerçeği biliyordum. Oturum boyunca tökezlemiş ve çılgın gibi doğaçlama yapmıştım. Hem öğrenciler hem de hastalar beni olmadığım bir şey, kendimden daha fazla, olabileceğimden daha fazla biri olarak görmüşlerdi. Bu bakımdan arketip toprak ana Manoli ile benim ortak pek çok şeyimiz bulunduğunu fark ettim. Kendime küçük olanın güzel olduğunu hatırlattım. İşim tek bir grup toplantısını yönetmek ve olabildiğince çok sayıda grup üyesine yardımcı olmasını sağlamaktı. Bunu yapmamış mıydım? Grubu 5 üyenin bakış açısına göre gözden geçirdim. Martin ve Rosa. Evet, iyi iş çıkarmıştım. Onlardan emindim. Oturum için belirledikleri gündemleri bir dereceye kadar yerine getirilmişti. Martin'in moral bozukluğuna, sunacak değerli hiçbir şey olmaması inancına etkili biçimde meydan okunmuştu. Rosa'nın kendisi gibi olmayan herkesin, yani anoreksik olmayan herkesin kendisini yanlış anlaması ve onu yönlendirme çabası içinde olduğuna dair inancının yanlışlığı kanıtlanmıştı. Dorothy ve Carol pek aktif olmasalar da yine de gruba karışmış gibiydiler, belki izleyici terapisinden faydalanmışlardı. Terapide birisinin etkin bir biçimde çalıştığını görmek çoğu kez hastanın gelecekte iyi bir terapötik çalışma yapmasını sağlardı. Ya Manoli? Orada problem vardı. Manoli'ye yardım etmiş miydim? Ona yardım edilebilir miydi? Baş hemşirenin anlattıklarından öğrendiğim kadarıyla çok çeşitli psikoterapik ilaçlara cevap vermemişti ve herkes, birkaç yıllık sosyal hizmet uzmanı dahil, herhangi bir içgörü yönelimli psikoterapiye katılması için çabalamaktan vazgeçmişti. Peki neden ben bir kez daha denemeye karar vermiştim? Ona yardım etmiş miydim? Psikiyatrlar son yorumumu etkileyici bulmuş olsalar ve gerçekten onlara söylediğim sıradan sözcüklerim öyle olduğu duygusunu vermiş olsa da yüreğimde hepsinin bir düzmece olduğunu biliyordum. Yorumumun Manoli'ye yararlı olma şansı yoktu gerçekte. Semptomları, bacaklarının açıklanamayan felci, vücudundaki böcek halüsinasyonları, evindeki böcek istilasının ardında bir komplo olması sanrısı çok önemliydi ve psikoterapinin ulaşamayacağı bir yerdeydi. En önemli şartlar altında bile becerikli terapistlerle sınırsız zaman psikoterapi büyük bir olasılıkla Manoli'ye çok az şey sunardı. Ve burada olumlu şart sıfırdı. Manoli'nin parası ve sigortası yoktu ve hiç kuşkusuz takip psikoterapisi alması olasılığının bulunmadığı bir bakım yerine gönderilecekti. Yorumumun Manoli'nin daha ileri bir çalışma yapmasını sağlayacağı şeklindeki gerekçem sırf bir yanılsamadan ibaretti. O halde bu şartlar düşünüldüğünde yorumun ne kadar etkileyiciydi? Hangi amaçla etkileyici? Etki bir hayal. Aslında benim ikna edici güzel sözlerim Manoli'ye köstek olan güçlere değil izleyici öğrencilerime yönelikti. O benim kibrimin kurbanı olmuştu. Artık gerçeğe yaklaşmıştım ama memnuniyetsizliğim sürüyordu. Neden yargımın bu kadar zayıf olduğu sorusuna döndüm. Temel bir psikoterapi kuralını bozmuştum. Teklif edecek daha iyi bir şeyiniz yoksa hastaların savunmalarını ellerinden almayın. Hareketimin ardındaki güç neydi? Neden Manoli benim için bu kadar önemliydi? Bu sorunun yanıtının annemin ölümüne verdiğim tepkide yattığını düşündüm. Oturumun seyrini gözden geçirdim. Olanlar ne zaman kişisel olarak etkilemeye başlamıştı beni? Manoli'yi ilk gördüğüm andı. O gülümsemesi, o yastığa benzer kolları, annemin kolları. Beni nasıl da kendilerine doğru çekmişlerdi. O yumuşak, hamur gibi kollarda rahatlamayı ne kadar istemiştim. Ve o şarkı, Judy Collins'in şarkısı, nasıldı? Sözcükleri aradım. Ama şarkı sözleri yerine uzun süredir unutmuş olduğum öğleden sonranın olayları geldi aklıma. 8 ya da 9 yaşında, Washington DC'de yaşarken cumartesi günleri öğleden sonralarında arkadaşım Roger ve ben piknik yapmak için bisikletle Old Soldiers Home adlı parka giderdik sık sık. Bir gün sosis kızartmak yerine parkın yanındaki bir evden canlı bir tavuk çalıp parkın ormanındaki bir açıklıkta yakacağımız kamp ateşinde pişirmek üzere bir plan yaptık. Ama önce öldürmek gerekiyordu. Ölüm törenlerine ilk başlayışım. Roger inisiyatifi ele alıp kurbanımız olan tavuğun başını dev bir taşla ezdi. Kan içinde ve ezilmiş olmasına rağmen hayatı için savaşmaya devam etti tavuk. Dehşete kapılmıştım. Zavallı yaratığı seyretmeye dayanamadığım için başımı çevirdim. Her şey çok ileri gitmişti. Durumu geriye almak istiyordum. Hemen o an yetişkin gibi görünme projeme olan ilgimi kaybettim. Annemi istiyordum, eve gitmek istiyordum. Böylece bana sarılırdı. Zamanı geriye almak, her şeyi silmek, güne yeniden başlamak istiyordum. Ama geriye dönüş ve Roger'ın tavuğu yaralı başından tutup ölene kadar boynunu bükmesini izlemekten başka yapacak bir şey yoktu. Tavuğun tüylerini yolmalı, temizlemeli, şişe geçirmeliydik. Ateşte kızartıp yememiz gerekiyordu. Belki de zevk alarak. Bütün bu felaketin yok olmasını dilediğini ürkütücü bir açıklıkla hatırlamama rağmen gerçekte yaptığımız şeyle ilgili hiçbir şey hatırlamıyordum. Yine de o öğleden sonrasının hatırası bu kadar yıl sonra bulunduğu derin depodan neden çıktığını sorarak kendimi özgür bırakana kadar beni pençesine almıştı. Tekerlekli sandalye dolu hastane odasını Old Soldiers Home'un çalılığında çok uzun zaman önce gerçekleşen olaylara bağlayan şey neydi? Belki çok ileri gitme fikri. Çünkü Manuri ile de çok ileri gitmiştim. Belki zamanın geri alınamazlığına yönelik olarak duyulan iç kaygı. Belki hayat ve ölümün katı gerçeklerinden beni koruyacak olan anneye karşı duyulan özlem. Seansın ağızda kalan tadı hala acı olsa da kaynağına daha yakın hissediyordum kendimi. Annemin ölümüyle körüklenen annesel rahatlığı derinden isteyişim, Manoli'nin toprak ana imgesiyle yankılanmıştı. Bu imgeyi ondan almış mıydım? Rahatlama isteğimi örtme çabasıyla gücünü yok mu etmiştim? O şarkı, o toprak ana şarkısı, şimdi aklıma gelmeye başlayan sözleri. Sıkıntılarını toparla ve hepsini bana ver. Onları kaybedersin. Ben onları kullanabilirim. Aptalca çocuksu sözler. Bir keresinde beni götürdükleri kuytu, bereketli, sıcak yeri belli belirsiz hatırlıyordum. Artık bu sözcükler bir işe yaramıyor. Değişmiş imgeyi yeniden oluşturmak için bir Vasarely ya da Eşger yanılmasına bakarak aklımı o yere çevirmeye çalışıyorum ama boşuna. Bu yanılsama olmadan yapabilir miyim? Bütün hayatım boyunca çok çeşitli toprak analarda rahatlık aradım. Şimdi onları önümde topluyorum. Son nefesini verirken bile ondan bir şey istediğim, ne olduğunu bilmesem de, örnekte olan annem, bebekliğimde ve çocukluğumda bana bakan, isimleri çok uzun süre önce zihnimden silinen, çok sayıda sevgi dolu zenci kahya, kendini çok seven, bana tabağındaki kırıntıları teklif eden kız kardeşim, beni övmek için diğerlerinden ayıran, rahatsızlık verici öğretmenler, 3 yıl boyunca benimle sadık ve sessiz bir biçimde oturan eski analistim, bütün bu duyguların karşı aktarım diyelim, Manoli'ye çatışmasız terapötik yardım teklif etmemi neredeyse olanaksız kıldığını artık daha açık bir şekilde görebiliyorum. Eğer onun olduğu gibi kalmasına izin verseydim, tıpkı Rozan'ın yaptığı gibi sıcaklığında gevşeseydim, hastamı kendi rahatlığım için kullanmam nedeniyle kendimi kınardım. Bu yüzden onun savunmacı yapısına meydan okudum ve şimdi de kendimi gösteriş yaptığım ve onu öğretim gösterisi uğruna kurban ettiğim için kınıyorum. Yapamadığım ya da yapmadığım şey bütün duygularımı parantez içine almak ve Manoli ile benim ona yüklediğim imge değil, etten kemikten olan Manoli ile gerçek bir etkileşime girmekti. Grup toplantısının ertesi günü Manoli taburcu edildi. Onu tesadüfen koridorda ayakta tedavi gören hastaların eczanesinin vitrininin yanında beklerken gördüm. Minik dantel kepi ve tekerlekli sandalyede otururken bacaklarını örten mavi işlemeli battaniyesi, Rosa'nın hediyesi, dışında sıradan görünüyordu. Yorgun, yıpranmış, önünde ve arkasında uzanan uzun gri ricacı kuyruğundakilerinden farksız. Başımla selam verdim ama beni görmedi. Yoluma devam ettim. Birkaç dakika sonra tekrar düşündüm ve onu bulmak için geri döndüm. Yine vitrinin yanındaydı ve taburcu ilaçlarını kucağındaki eskimiş torbasına dolduruyordu. Tekerlekli sandalyesiyle hastane çıkışına kadar gidişini izledim. Kapıda durdu, çantasını açıp bir mendil çıkardı, kalın çerçeveli gözlüklerini çıkarıp yanaklarından süzülen yaşları zarif bir şekilde sildi. Manoli merhaba, beni hatırladın mı? Sesiniz çok tanıdık geliyor dedi gözlüklerini yeniden takarak. Bir dakika durun size bir bakayım. Bana baktı, 2-3 kez gözlerini kırpıştırdı ve sonra sıcak bir şekilde gülümsedi. Doktor Yalom, tabii ki hatırlıyorum sizi. Durup yanıma gelmeniz çok hoş. Sizinle konuşmak istiyordum özel olarak. Koridorun sonundaki sandalyeyi işaret etti. Orada sizin için bir sandalye görüyorum. Ben kendi sandalyemi taşıyorum. Beni oraya kadar götürür müsünüz? Oraya gidip oturduğumda Manoli, gözyaşlarımı aldırmamalısınız. Bugün ağlamayı kesemiyorum bir türlü. Grup seansının onun için yıkıcı olduğuna dair artan korkumu bastırmaya çalışarak yavaşça Manoli, gözyaşlarının dünkü grup toplantısıyla bir ilgisi var mı diye sordum. Grup mu dedi inanamayarak. Doktor Yalom, oturumun sonunda size söylediklerimi unuttunuz mu? Bugün annemin ölüm yıl dönümü, bir yıl önce. Ah tabii, özür dilerim, şu anda kafam biraz karışık. Sanırım hayatımda pek çok şey oluyor Manoli. Rahatlayarak hemen profesyonel tavrımı takındım. Onu çok özlüyorsun değil mi? Evet. Rosa'nın ben büyürken annemin gittiğini söylediğini hatırlıyorsunuzdur. 15 yıl ortadan kaybolduktan sonra bir gün ortaya çıktı. Ama sonra geri döndüğünde seninle ilgilendi mi? Sana anne rahatlığını verdi mi? Anne annedir. Yalnızca bir annen vardır. Ama biliyor musunuz, annem benimle pek ilgilenmedi. Tam tersine, öldüğünde 90 yaşındaydı. Hayır, öyle bir şey değildi. Daha çok orada olması önemliydi. Bilmiyorum, galiba benim ihtiyaç duyduğum bir şeyi temsil ediyordu. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Ne demek istediğini çok iyi anlıyorum Manoli. Gerçekten anlıyorum. Belki bunu söylemek benim üstüme vazife değil doktor, ama bence siz de bizim gibisiniz. Siz de annenizi özlüyorsunuz. Doktorların da anneye ihtiyacı vardır. Annelerin anneye ihtiyacı olduğu gibi. Bu konuda haklısın Manoli. Altıncı hissin çok iyi. Rosa'nın dediği gibi. Ama benimle konuşmak istediğini söylemiştin değil mi? Şey, söylediğim gibi annenizi özlemenizle ilgili konulardan biri oydu. Sonra o grup toplantısı var. Yalnızca teşekkür etmek istedim size. Hepsi bu. O seanstan çok şey kazandım. Ne kazandığını söyleyebilir misin bana? Acil bir şey öğrendim. Çocuk büyütme işimin bittiğini öğrendim. O iş bitti. Sonsuza dek. Sesi kısıldı ve bakışlarını kaçırıp koridora bakmaya başladı. Acil, sonsuza dek. Manoli'nin beklenmedik sözleri beni meraklandırdı. Onunla konuşmayı sürdürmek istiyordum ama ah bakın Claudia beni arıyor dediğini duyunca hayal kırıklığına uğradım. Claudia, Manoli'yi ön kapıdan çıkararak gönderildiği bakım evine götürmek üzere kendisini bekleyen minibüse doğru yönlendirdi. Kaldırıma kadar onu takip ettim ve onun ve sandalyesinin minibüsün arkasına yerleştirilişlerini izledim. Hoşça kalın Doktor Yalom dedi bana el sallayarak. Kendinize iyi bakın. Gariptir ki minibüsün uzaklaşmasını izlerken kendisini diğerlerinin dünyasını yakalamaya adamış olan benim, Manoli'yi tanıyana dek mite dönüştürdüklerimizin kendilerinin mitlerden muzdarip olduklarını anlamamış olduğumu düşündüm. Onlar da umutsuzluğa kapılıyor, bir annenin ölümü için yas tutuyor, hayata karşı öfkeleniyor ve vermeyi bırakmak için kendilerini sakatlamaları gerekebiliyordu. 4. Yas terapisinde 7 ileri ders. Uzun yıllar önce arkadaşım Earl beni arayarak en yakın arkadaşı Jack'e habis, ameliyat edilemez beyin kanseri teşhisi konduğunu söyledi. Ben acısını paylaşamadan şunları söyledi. Bak Irv, kendim için aramıyorum, başkası için arıyorum. Bir iyilik, benim için gerçekten çok önemli. Sonuçta Jack'in karısı Irene'i tedavi edebilir misin?
Ayrım sonu.